Ayrım 8.
Yalan söylemek, düzüşmek, ölmek. Başka bir şeye kalkışmak yasaklanmıştı. Hırsla yalan söyleniyordu. Düş ötesi, gülünç ve saçmalık ötesi gazetelerde, afişlerde, havada, karada, denizde. Herkes işin içindeydi. En kuyruklu yalanı kim söyleyecek diye yarışıyorlardı. Kısa süre sonra kentte gerçek diye bir şey kalmadı. İnsanlar 1914'te var olan azıcık gerçekten bile artık utanır olmuştu. Elinizi attığınız her şey düzmeceydi. Şeker, uçaklar, sandaletler, reçeller, fotoğraflar, okunan, yutulan, emilen, hayran olunan, beyan edilen, yalanlanan, savunulan her şey. Bunların hepsi kindar hayaletlerden, düzmecelerden ve maskaralıklardan ibaretti. Hainler bile sahteydi. Yalan söyleme ve inanma çılgınlığı uyuz kapar gibi kapılıyordu. Lolacığın Fransızca bilgisi birkaç cümleyle sınırlıydı ama hepsi de vatanperver nitelikteydi. Onları haklayacağız, vatan millet. Hazin bir durumdu bu. Ölümümüzle yakından ilgileniyordu. İnatla, pervasızca, başkaları adına cesur olma modası gelir gelmez tüm kadınların yaptığı gibi yapıyordu yani. Bense tam tersine beni savaştan uzaklaştıracak ne kadar şey varsa onlara merak salmaktaydım. Birçok defalar ondan, yani Lola'dan, o sevgili Amerikası hakkında bilgi istedim. Ancak beni tümüyle muğlak, kasıntı ve açıkça belirsiz yorumlarla atlatıyordu. Tek kaygısı bende parlak bir izlenim yaratmaktı. Ancak artık her türlü izlenime kuşkuyla yaklaşıyordum. Bir seferinde izlenimlerin gazına gelip aldatılmıştım. Artık kimsenin lafına kanacak değildim. Kimsenin. Onun bedenine inanıyordum ama ruhuna inanmıyordum. Benim gözümde o, yani Lola denen yaratık, albenili bir savaş kaçkınıydı. Savaşın ters yüzünde, yaşamın ters yüzünde. Endişemin içine Petit Journal gazetesinin zihniyetiyle dalıveriyordu. Pompon, bando müzika, Loren benim olacak. Petit Journal dönemin milliyetçi, militarist ve Yahudi düşmanı çizgiye sahip çok satan gazetesi. Loren ve Alsas bölgeleri, Almanya ve Fransa arasında defalarca el değiştiren her iki ülkenin de hak iddia etmiş oldukları bölgelerdir. Ve beyaz tören eldivenleri. O sırada ben de onunla gittikçe daha sık oynaşıyordum. Çünkü bunun onu zayıflatacağını iddia ediyordum. Ancak o bu iş için daha çok uzun yürüyüşlerimize güveniyordu. Bense nefret ediyordum onlardan. O uzun yürüyüşlerden. Ama o ısrar ediyordu. Böylece gayet sporcu bir havada Boulogne ormanına dadanıyorduk. Her öğleden sonra birkaç saat boyunca ünlü göller turu. Doğa ürkütücü bir şeydir ve Boulogne ormanında olduğu gibi nedenle evcilleştirilmiş olursa olsun gerçek kentlilerde bir tür derin endişe yaratır. O zaman da kolayca içlerini döküverirler. Nemli, tellerle kaplı, yağlı ve soyulmuş olsa da ağaçlar arasında dolaşan kentlilerin karşı konulamaz biçimde anılarını su üstüne çıkarmaları için Boulogne ormanından daha iyisi yoktu. Lola da bu hüzünlü, sırdaş kaygıdan muaf değildi. New York'taki yaşantısıyla, oradaki kız arkadaşlarıyla ilgili neredeyse samimi sayılabilecek bin türlü şey anlattı bana bu şekilde dolandığımız sırada. Dolarlar, nişanlanmalar, boşanmalar, elbise ve mücevher alımlarından oluşan ve belli ki yaşamını dolduran o karmaşa ağında neyin az çok gerçek olduğunu tam olarak çözemiyordum. O gün hipodroma gittik. O civarlarda hala çok sayıda faytona rastlamak mümkündü. Bir de eşeğe binmiş çocuklara, tozu dumana katmakta olan daha başka çocuklara. Ayrıca izine çıkmış ağaçlı ara yollarda iki tren arası alelacele müsait kadın aramakta olup toza daha da fazla duman katan, bir an önce yemeğe çıkma ve sevişme derdinde yerinde duramayan, vıcık vıcık acımasızca tükenen, zamanla yaşama arzusunun kıskacında kalmış askerlerle dolup taşan arabalara da. Hem tutkudan hem de aynı zamanda sıcaktan terliyorlardı. Boulogne ormanı her zamankinden daha bakımsızdı. Safsaklanmış, idari açıdan askıya alınmış. Burası savaştan önce bayağı hoş bir mekandı herhalde, diye değindi Lola. Şık mıydı? Hadi anlatın bana. Ferdinand, buradaki at yarışları bizdeki New York'takiler gibi miydi? Aslına bakılırsa savaştan önce ben hiç gitmemiştim. At yarışları, ama onu oyalamak için bu konuda bir çırpıda 100 çeşit renkli ayrıntı icat ettim. Sağda solda bana anlatılmış olan öykülerden yola çıkarak tabii. Elbiseler, şık haspalar, havalı faytonlar, çıkış verilmesi, coşkulu tantanalı kornalar, su dolu hendeğin üzerinden atlayışı, cumhurbaşkanı, bahislerin dalgalı humması ve benzeri. Yaptığım bu eşsiz betimleme o kadar hoşuna gitmişti ki bu anlatı bizi yakınlaştırdı. O andan itibaren o, yani Lola, en azından bir konuda bendeki epey gizli saklı kalmış olmakla birlikte ortak zevklerimiz olduğunu keşfettiğini sandı. Sosyetik merasimler zevki. Hatta aşka gelip beni öpüverdi. Hem de kendiliğinden. İtiraf etmeliyim ki bu pek sık yaptığı bir şey değildi. Üstelik modası geçmiş şeylerin mahzunluğu ona pek dokunuyordu. Herkesin geçip giden zamana ağıt yakma yöntemi farklıdır. Lola yılların uçup gittiğini ancak işi bitik modalarla fark ediyordu. Ferdinand diye sorardı. Sizce bu hipodromda günün birinde at yarışı yapılır mı yine? Savaş bitince olur herhalde Lola. Ama emin olamayız değil mi? Hayır, olamayız. Longchamp'ta bir daha asla at yarışı yapılmaması ihtimali onu tedirgin ediyordu. Dünyanın derdi insanların nereden tutturursa oradan yakalıyordu. Ama bir yerden yakalamayı hemen her seferinde beceriyor gibiydi. Savaşın daha uzun bir süre devam ettiğini varsayalım Ferdinand. Örneğin yıllarca. O zaman benim için iş işten geçmiş olur. Buraya geri dönmek açısından. Beni anlıyor musun Ferdinand? Oysa bilirsiniz burası gibi hoş yerleri ne kadar da çok severim. Pek sosyetik, pek şık. İş işten geçmiş olur. Ebediyen iş işten geçmiş olur belki de. O zaman yaşlanmış olurum Ferdinand. Yarışlar yeniden başladığında. Çoktan yaşlanmış olurum. Göreceksiniz Ferdinand. İş işten geçmiş olacak. İş işten geçmiş olacağını hissediyorum. Dedi ve kederli haline geri döndü. Aldığı kilo söz konusu olduğundaki gibi. Onu yatıştırmak için aklıma gelebilecek her türlü umudu aşıladım. Daha henüz topu topu 23 yaşında olduğunu, savaşın çabucak geçip gideceğini, güzel günlerin geri geleceğini, eskisi gibi, eskisinden de güzel, en azından onun için, onun kadar hoş bir kız için. Yitik zaman onu rahatlıkla telafi edecektir. Övgüler, hayranlıklar ondan kolay kolay esirgenmeyecektir. Beni mutlu etmek için artık üzülmüyormuş gibi davrandı. Daha yürüyecek miyiz diye sordu. Zayıflamak için? Ha, sahi bunu unutuyordum. Longchamp hipodromundan ayrıldık. Çevredeki çocuklar gitmişti. Sadece toz duman kalmıştı. İzinli askerler hala mutluluğu kovalamakla meşguldüler ama artık ulu ağaç ormanlarından uzakta. Port Mayo'nun kahvelerinin taraçalarında kıstırılıyordu herhalde. Mutluluk. Nehir kıyısı boyunca sonbahardan yükselen pusun yarattığı dans eden halenin gölgelediği St. Cloud'a doğru yürüyorduk. Köprünün yakınında küpeştilerine kadar yüklü kömürden iyice suya batmış birkaç mavna burunlarından ağaçlara teğet geçiyordu. Parkın olağanüstü yeşillik demeti parmaklıkların üstünde dalbudak salıyordu. Bu ağaçlar büyük düşlerin tatlı çapına ve gücüne sahiptir. Ne var ki ağaçlardan da sakınıyordum. Onların kurduğu pusulardan geçtim geçeli. Her ağacın ardında bir ölü, ağaçlı ana yol iki sıra gül arasından şadırvanlara kadar uzanıyordu. Büfenin yanındaki gazozcu yaşlı hanım gecenin tüm gölgelerini eteklerinin etrafına ağır ağır sarar gibiydi. Daha ötede, yan yollarda koyu renk bezlerle gerilmiş iri küp ve dikdörtgenler uçuşuyordu. Savaşın oracıkta yakalayıp birden sessizliğe gömdüğü bir panayırın barakaları. Onlar bir yıldır gitti bile işte diye belirtiyordu bize gazozcu ihtiyar. Artık buradan günde iki kişi bile geçmez oldu. Ben hala geliyorsam alışkanlıktan. Eskiden ne de çok insan gelirdi buralara. Olup bitenin ardından hiçbir şey anlamamıştı ihtiyar kadın. Bir tek bu. Lola bu boş çadırların yanından geçmemizi istedi. Garip bir içlenme arzusuna kapılmıştı. Onlardan 20 küsür saydık. Aynalarla süslü uzun çadırlar. Çok daha fazla sayıda küçükler, panayır şekerlemecileri, piyangocular, hatta bir küçük tiyatro içinde yeller esen. Her bir ağacın arasında, her yerde vardı bu barakalardan. Bir tanesinin ana yola doğru perdeleri bile kalmamıştı. Eski bir sır gibi açığa çıkmıştı. Çadırlar daha şimdiden yapraklara ve çamura doğru eğilmeye başlamışlardı. En sondakinin, diğerlerinden daha fazla eğileninin yanında durakladık. Direklerinin üstünde rüzgarda sallanıyordu bir gemi gibi. Yelkenleri çılgınca dalgalanan son ipini de kopartmaya hazır. Sendeliyordu. Ortasındaki bez hızlanan rüzgarda sallıyordu onu, göğe doğru sallıyordu çatının üstünde. Barakanın ön cephesinde allı yeşilli eski adı okunuyordu. Bir atış poligonunun barakasıydı bu. Uluslar standıydı adı. Ona bakacak da kimse kalmamıştı. Belki de sahibi artık diğerleriyle birlikte atış yapıyordu müşterilerle. Dükkandaki küçük hedeflere amma da çok kurşun isabet etmişti. Hepsi beyaz noktacıklarla delik deşik. Gırgırına bir düğünü temsil ediyordu bu. İlk sırada çinkodan yapılma, elinde çiçekleriyle gelin, kuzen, asker, müstakbeleş, kocaman suratı kıpkırmızı, bir de ikinci sırada başka davetliler, panayır açıkken kim bilir onları kaç defa öldürmüşlerdir. Eminim siz iyi nişan almasını biliyorsunuzdur Ferdinand. Panayır hala açık olsaydı sizinle bir maç yapardım. İyi nişan almasını biliyorsunuz siz, öyle değil mi Ferdinand? Hayır, iyi nişan almasını bilmem. Düğün alayının en arkasında alacalı bulacalı başka bir sıra daha vardı. Bayrağıyla birlikte belediye binası. Panayır çalışırken belediye binasına da ateş ediliyordu herhalde. Vurulunca bir çan sesiyle açılan pencerelere, hatta çinkodan küçük bayrağa bile ateş ediliyordu. Sonra da yanda, yokuşta, geçit töreni yapan askeri birliği tıpkı benimki gibi klişi meydanında buradaki küçük pipolarla bayrakçıklar arasında duruyordu. Ellerinden geldiğince bunların üstüne ateş etmişlerdi. Şimdi de ateş ettikleri bendim. Dün, yarın. Benim de üstüme ateş ediliyor Lola diye bağırmaktan alıkoyamadım kendimi. Gelin diyiverdi o zaman. Saçmalıyorsunuz Ferdinand, üstelik üşüteceğiz. San Claudio'ya doğru ağaçlanı yoldan indik. Kraliyet yolu, çamura batmamak için elimi tutuyordu. Onun eli ufacıktı. Ama ben yukarıda ağaçlı yolun gölgesinde terk ettiğimiz standdaki çinko düğünden başka bir şey düşünemiyordum. Hatta onu, yani Lola'yı öpmeyi bile unutuyordum. Elim kolum tutulmuştu. Kendimi garip hissediyordum. Zaten sanırım aklımı içindeki düşünceleriyle birlikte yatıştırmak asıl o andan itibaren çok zor olmaya başladı. San Claudio Köprüsü'ne vardığımızda hava tamamen kararmıştı. Ferdinand, Chez Duval'de yemek yemeye ne dersiniz? O lokantayı seversiniz siz. Havamız değişir. Orada hep birilerine rastlamak mümkündür. Yoksa odamda yemeği mi tercih edersiniz? O akşam görüldüğü gibi benimle epey ilgiliydi. Sonuçta Duval'de karar kıldık. Ancak masamıza oturur oturmaz o mekan gözüme çok saçma sapan göründü. Çevremizde oturan sıraya dizilmiş tüm o insanlara bakınca sanki onlar da tıkınırken her yerlerden üzerlerine kurşun yağmasını bekliyorlarmış izlenimine kapıldım. Çekin gidin hepiniz diye uyardım onları. Defolun gidin, ateş edecekler, sizi öldürecekler, hepimizi öldürecekler. Beni Lola'nın oteline geri getirdiler apar topar. Her yerde aynı şeyi görüyordum. Paris'in koridorlarında dolanan herkes sanki vurulmaya gidiyormuş gibi geliyordu bana. Büyük kasanın ardındaki görevliler bile, onlar da tam bu iş için biçilmiş kaftan gibiydiler. Hatta aşağıda Paris'in önündeki herif de gökyüzü gibi mavi ve güneş gibi yaldızlı üniformasıyla, hani kapıcı denen şu adam ve askerler. Ortalıkta gezinen subaylar, generaller, tabii onun kadar hoş değildiler ama yine de üniformalıydılar. her yeri kaplayan dev bir atış poligonu. Kimse bundan kurtulamayacaktı. Ne onlar ne de bunlar. Artık işin şakası yoktu. Ateş edecekler diye bağırıyordum ben. Avazım çıktığı kadar büyük salonun ortasında. Ateş edecekler. Hepiniz defolup gitsenize. Sonra pencereden de bağırdım aynı lafları. Kendime engel olamıyordum. Tam bir skandal. Zavallı asker deniyordu. Kapıcı beni bara götürdü. Usulca, incitmeden. Bana içki içirdi. Ben de epey içtim. Derken nihayet jandarmalar beni almaya geldiler. Onlar bu işi daha ite kaka yaptılar. Uluslar standında da jandarmalar vardı. Onları görmüştüm. Lola beni öptü. Kelepçelerini takıp beni götürmelerine yardımcı oldu. İşte o zaman hastalandım. Ateşlendim. Deliye döndüm. Öyle açıkladılar durumu hastanedekiler. Korkudanmış. Olabilir. Eğer bu dünyanın içindeyseniz yapılacak en iyi şey öyle değil mi? Buradan çekip gitmektir. Deli olsanız da, olmasanız da, korksanız da, korkmasanız da. Bu bayağı sorun yarattı. Kimisi dedi ki, bu çocuk anarşistin teki. Dolayısıyla onu kurşuna dizeceğiz. Sırasıdır. Hem de hemen. Tereddüde yer yok. Devir, havyar kesme devri değil, savaş bu. Ama daha başkaları da vardı. Daha sabırlı. Onlar sadece frengili ve keçileri tamamen kaçırmış olmamı yeğliyorlardı. Dolayısıyla da beni savaşın sonuna kadar ya da en azından aylarca tımarhaneye tıkmaktan yanaydılar. Çünkü onlar, yani deli olmayanlar, güya akli melekelerine tümüyle sahip olanlar, beni tedavi etmek istiyorlardı. Ben tedavi olurken de onlardan başka savaşan olmayacaktı. Bu da şunu kanıtlar. Sizi aklı başında sanmalarını sağlamanın en iyi yolu bayağı pişkin olmaktır. İyiden iyiye pişkinseniz mesele yok. O zaman artık hemen hemen ne yapsanız yeridir. Ne isterseniz çoğunluk sizden yanadır ve kimin deli olup kimin olmadığına karar veren de çoğunluktur. Ancak bana konulan tanı epey kuşkulu olma özelliğini sürdürüyordu. Dolayısıyla yetkili makamlar beni bir süre gözetim altında tutma kararı verdiler. Kız arkadaşım Lola'nın beni arada sırada ziyaret etmesine izin verildi, annemin de, ama o kadar. Bizler, kuşku uyandıran yaralılar, Issy-les-Moulins'de bir lisede ağırlanıyorduk. Burası benim gibi vatansever ülküleri hayli zayıflamış ya da tamamen hasta olan askerleri misafir edip onları duruma göre ya seve seve ya da daha sıkı yöntemlerle itiraf etmek zorunda bırakmak amacıyla çok özel olarak örgütlenmişti. Bize tamamen kötü davranıyor değildiler. Haşa, ancak ne de olsa kocaman kulaklarla donatılmış sessiz bir hastane personeli tarafından kendimizi sürekli olarak gözetleniyor hissediyorduk. Bu gözetime bir süre boyun eğdikten sonra usulca oradan çıkıp ayrılıyordunuz. İstikamet ya tımarhane ya cephe ya da sıklıkla idam sehpası oluyordu. Bu kaygı verici yerlerde toplanan arkadaşlar arasından hangisinin yemekhanede fısıldaşırken dile gelerek bir hayalete dönüşmekte olduğunu merak edip dururdum. Parmaklıkların yanında girişte kendine ayrılmış küçük evde kapıcı oturuyordu. O kadın, Fransa'da kapıcılar genellikle kadındır, bize horoz şekeri, portakal ve aynı zamanda düğmelerimizi dikmek için gerekli malzemeyi satardı. Bu yetmiyormuş gibi bize fazladan bir de zevk satardı. Az subaylar için zevkin bedeli 10 franktı. Her isteyen alabilirdi ondan. Ancak bu tür durumlarda kolayca ağızdan kaçırılabilecek sırları ifşa etmekten kaçınmak kaydıyla. Bu içini dökmeler pahalıya mal olabiliyordu. Çünkü ona verilen sırları gidip başhekimin yanında tekrarlıyorlardı. Kelimesi kelimesine. Oradan da sizi divanı harbe kadar götürecek olan dosyanıza işleniveriyordu. Daha henüz 20'sine basmamış bir sipahi onbaşısını artı midesi ağrısın diye çivi yutmuş olan bir istihkamcı yedeği ve ayrıca cephede geçirdiği felç nöbetlerini önceden nasıl hazırladığını ona anlatmış olan bir başka isteriyi bu sırdaşlık numaraları sayesinde kurşuna dizdirmiş olduğu hemen hemen kanıtlanmıştı. Bana ise niyetimi yoklama babında 6 çocuklu bir aile babasının kimliğini vermeyi önerdi bir akşam. O öldüğüne göre demişti, cephe gerisine atanmada işime yarayabilirmiş. Yani ahlaksız karının tekiydi. Örneğin yatakta bayağı iyi maldı doğrusu ve insanın yine yapası geliyordu ve de bayağı zevk verirdi. Az kaltak değildi hani. Zaten adam gibi doyuma ulaşmak için de böylesi lazımdı. Bu mutfakta, yani belden aşağısının mutfağında fettanlık ne de olsa iyi bir sosa konan karabiber gibidir. Hem onsuz olmaz hem de kıvamı koyulaştırır. Lisenin binaları ağaçların arasında çok geniş bir taraçaya açılıyordu. Yazın iyice kavrulan. Orada nefis bir Paris manzarasıyla karşılaşırdınız. Şanlı bir perspektif olarak. Perşembe günleri ziyaretçilerimiz bizi işte orada beklerlerdi. Ve onların arasında yerini alan Lola bana tam saatinde pasta, nasihat ve sigara getirirdi. Doktorlarımızı her sabah görürdük. Bize sorularını sevecenlikle sorarlardı. Gel gelelim, aslında tam olarak ne düşündüklerini asla bilemezdik. Hep nazik bir yüz ifadesiyle dolandırırlardı çevremizde ölüm fermanımızı. Orada gözlem altında tutulanlar arasında yer alan birçok hasta, diğerlerinden daha çabuk heyecanlandıklarından bu bayıcı derecede yumuşak ortamın etkisiyle öyle bir çileden çıkıyorlardı ki, geceleri uyuyacaklarına yatakhanede volta atıyorlar, kalleş bir dağ yamacının kenarındaymışçasına umutla umutsuzluk arasında sıkışıp kendi korkularını yüksek sesle protesto ediyorlardı. Bu şekilde günlerce acı çekiyor derken günün birinde yaptıkları numarayı gidip başhekime itiraf ediveriyorlardı. Öylelerini bir daha hiç göremiyorduk. Asla. Benim de içim rahat değildi. Ancak kişi eğer zayıfsa ona güç veren biricik şey en çok çekindiği insanları onlara hala atfetmeye yelteneceği en ufak saygınlıktan arındırmaktır. Onları oldukları gibi görmeyi öğrenmek gerek, olduklarında beter yani, her açıdan. Bu insanı rahatlatır, özgürleştirir ve düşleyebileceğinizin çok ötesinde bir koruma sağlar. İnsana bir ikinci benlik katar, artık iki kişisinizdir. O andan itibaren artık onların eylemleri sizi zayıflatıp zaman yitirmenize neden olan üzerinizdeki o pis, mistik çekicilikten yoksun kalır, numaraları da sizin içsel gelişiminiz için artık en adi domuzunki kadar bile keyifli ve yararlı değildir. Yanımda yatak komşusu bir onbaşı vardı. O da gönüllü asker. Ağustos ayında Türen bölgesinin bir lisesinde hocalık yaptığını söylemişti bana. Tarih coğrafya dersleri verirmiş. Birkaç aylık savaştan sonra bu hoca da müthiş bir hırsızlık emareleri belirmiş.